Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 4.
Ana, Maxim Gorki. Rusov Çikov bir kalıp gibi iskemlenin üstüne oturmuştu. Elleri dizlerinin üstünde, yüzü soğuktan donmuş, kaşları yıkılmış, dudağının üstünde hafif bir bıyık terlemeye başlamıştı. Bir maske gibi kımıldamadan duruyor, küçük gözlerini hiç kımıldatmadan semaverin parlak yüzeyinde yansıyan yüzünü seyrediyordu. Küçük Fedya dudaklarını oynatarak okunan şeyi dinliyor, kitapta geçen şeyleri kendi kendine yineliyordu. Kıvırcık saçlı arkadaşı dirseklerini dizlerine, yüzünü ellerine dayayarak eğilmiş, düşünceli gülümsüyordu. Pavel ile birlikte gelen delikanların biri kızıl saçlı, ince yapılı bir çocuktu. Yeşil gözlerinde sevinç anlatımı vardı. Bir şey söylemek isteğiyle sabırsızlanıyordu. Öteki kısa kumral saçlıydı. Gözlerini yere dikmiş, elleriyle başını okşuyordu. Yüzü görünmüyordu. Odanın içinde özellikle bu gece hoşa giden bir sıcaklık vardı. Natasha'nın kuşunkini andıran sesini, semaverin titrek ezgisini dinledikçe, Pelagi kendi gençliğinin gürültülü olaylarını, o zaman vücutlarından ispirto kokusu yayılan delikanlıların söyledikleri kaba, çirkin sözleri, iğrenç şakaları anıyordu. Bunları düşündükçe zavallı kalbi kendi kendisi için bir acıma duygusuyla doluyordu. Bu sırada geçmişi düşleyerek kocasının kendisiyle evlenmek istediği zamanı bir daha yaşadı. Bir eğlence akşamıydı. Mihail onu karanlık bir koridorda yakalayarak bütün gücüyle duvara sıkıştırmış, boğuk ve kızgın bir sesle "Benimle evlenmek ister misin?" demişti. O bu davranışı bir aşağılama olarak almıştı. Onun kocaman parmaklarıyla yoğrulan göğsünde bir acı duyuyordu. O hızlı hızlı soludukça kadının yüzüne sıcak ve nemli bir hava çarpıyordu. Baskısının altından kurtulmaya çalışıyordu. "Nereye gidiyorsun? Önce yanıtla." Kadın öfkeden, utancından kızarak susuyordu. "Haydi öyle yalandan sıkmalar yapma. Ben kadınları bilirim. Hepiniz böyle yaparsınız ama içinizden hoşnut olursunuz." O aralık birisi kapıyı çalmıştı. O genç kızı bırakarak serin kanlılıkla, "Yarın adam göndereceğim, seni karı olarak isteyeceğim." demişti. Gerçekten de dediğini yapmıştı. Pelagi bu anlar önünde gözlerini kapayarak derin derin içini çekti. Bu sırada Vesovçikov boğuk, hoşnut olmayan bir sesle, "İnsanların nasıl yaşadığını bilmenin ne gereği var, ben nasıl yaşamak gerektiğini öğrenmek isterim." dedi. Kızıl adam ayağa kalkarak ekledi, "Hakkı var." Öteden Fedya atıldı. "Kendimizi aklın ışığı ile bilgi ile aydınlatmalıyız ki, ben bu düşüncede değilim, ileri gitmek istersek her şeyi öğrenmeliyiz." Kıvırcık saçlı çok alçak bir sesle, "Evet doğru." dedi. Bunu hararetli bir tartışma izledi. Pelagi bu adamların niçin böyle bağırdıklarını anlayamıyordu. Bütün yüzler coşkunluktan kıpkırmızı kesilmişti. Ancak hiçbirinde ne öfke izleri vardı ne de öteden biri alışık oldukları sert kaba sözler. En sonra kendi kendine şu kanıya vardı. Kızın yanında söylemekten çekiniyorlar. Natasha'nın yüzündeki ağır başlılığa bayılıyordu. Genç kız sanki çevresinde toplanan kendi çocuklarıymış gibi hepsini dikkatle gözden geçiriyordu. Birden atıldı. "Durunuz arkadaşlar." Hepsi ona dönerek sustu. "Her şeyi bilmeliyiz diyenler haklıdır. Karanlıkta kalan halk bizi görmeli. Her şeye doğru namusluca yanıt verebilmeli. Doğru yalan ne varsa hepsini öğrenmeliyiz." O söyledikçe küçük Lucia'lı başını onun sesinin uyumuna uydurarak sallıyordu. Öteki kızıl renkli delikanlı Vesovçikov, Pavel'in beraber getirdiği genç işçi ayrı küme oluşturmuşlardı. Pelagi nedenini bilmiyorsa da bunlardan hoşlanmıyordu. Natasha sözünü bitirince Pavel ayağa kalkarak durgun bir sesle, "Biz bu dünyada salt karnını doyurmaya gelmiş bir sürü yaratık olarak mı kalacağız?" dedi. Sonra karşı çıkanlara direnici bir bakışla bakarak sorusuna yanıtı yine kendisi verdi. "Hayır, biz adam olmak isteriz. Bizi çıkarlarına alet eden, bizim gözlerimizi kapayan, insanlara anlatmalıyız ki biz her şeyi görüyoruz. Aptal değiliz, hayvan değiliz. Bizim istediğimiz salt yemek değil, insanlara yakışan bir yaşayıştır. Evet, o düşmanlara bildirmeliyiz ki bugün bize çektirdikleri bu zindan yaşayışı bizi zekaca kendileriyle yarışa girmekten, kafaca üstün gelmekten alıkoyamaz." Pelagi bu sözleri dinledikçe oğlunun bu denli iyi sözleri söyleyişi onu övüncünden titretiyordu. Küçük Rusyalı söze karıştı. "Birçok dolmuş adamlar var. Ne var ki onların hiçbiri namuslu değil. Biz şu korkmuş yaşayış bataklığının üstüne bir köprü kuralım ki bizi geleceğin mutluluk sarayına iletsin. İşte ödevimiz arkadaşlar. Vesovçikov büyük bir sesle mırıldandı. Çarpışmak zamanı gelince elin yarasını sarmaya vakit kalmaz. Küçük Rusyalı ekledi. Hem daha savaşa başlamadan kemiklerimizi kırarlar. Konuklar dağılıyorlardı. Vakit gece yarısını geçmişti. İlk önce kırmızı saçlı delikanlıya Vesovçikov gitti. Bu Pelagin'in pek hoşuna gitmemişti. Onları giderken selamladığı sırada içinden düşünüyordu. Bak ne kadar acele ediyorlar. Natasha sordu. Bana eşlik eder misin Andre? Hay hay sorar mısınız? Natasha mutfakta giyinirken Pelagin yanına giderek çoraplarınız bu havaya göre pek ince değil mi? İsterseniz size bir çift yün çorap vereyim. Yün çorap ayağımı gıdıklıyor. Benim vereceklerim ayağınızı gıdıklamaz. Natasha gözlerini kısarak kadını süzmeye başladı. Bu bakışlar karşısında Pelage sıkıldı, alçak sesle "Affedersiniz" dedi, "toyluğumu bağışlayınız." Natasha kadının ellerini sıkarak yumuşak tatlı bir sesle "Ne iyi yüreklisiniz." Küçük Rusyalı o aralık mutfağa gelmişti. "Allah'a ısmarladık bayan" dedi, başını eğerek. O da Natasha'nın arkasından çıkıp gitti. Pelage oğlunun yüzüne baktı. Pavar kapının eşiğinde oturmuş gülüyordu. Şaşırarak sordu. Niçin gülüyorsun oğlum? Hiç, sevincimden. Ben artık ihtiyarladım, aptal oldum. Bunun ben de farkındayım. Ne var ki iyi bir şey olunca anlıyorum. Pavar başını sallayarak yanıt verdi. Hakkınız var anne. Haydi yatınız, vakittir. Sen de yat artık. İşte ben yatmaya gidiyorum. Masanın çevresini dolaşarak bardakları topluyordu. İçinden hoşnuttu çünkü gürültü çıkarmadan her şey sessizce olup bitmişti. Doğrusu oğlum, düşüncen pek iyi. Bu gülenler gerçekten temiz yürekli, namuslu insanlar. Hele o kız, ne akıllı şey, kimin nesi o? Pavar odanın içinde gizlenerek serbestçe yanıt verdi. Bir okul öğretmeni. Onun için böyle yoksul, ne fena giyinmiş, korkarım soğuk alacak. Bunun anası babası nerede? Moskova'da. Pavar bu söz üzerine annesinin yanında durarak öfkeli bir sesle, babası pek zengindir, demir ticareti yapıyor, birçok mağazası var. Kızı bu yere döküldüğü için onu yanından kovmuş. Bu kız kibarca büyümüştü. Ailesi onu şımartmıştı. Her istediğini yaparlardı. Oysa şimdi 7 kilometrelik yolu yayan yürüyor. Bu sözler Pelage'yi üzdü. Odanın ortasında şaşkınlıktan kaşlarını kaldırarak oğlunun yüzüne bakıyor, söz söylemiyordu. Sonra yavaşça sordu. Şimdi kasabaya mı gidiyor? Evet. Vay, korkmuyor mu? Pavel gülümsedi. Hayır, korkmuyor. Peki niçin gitti? Geceyi burada geçirebilirdi. Benimle beraber yatamaz mıydı? Hayır, olmaz. Yarın sabah onu burada görürlerse iyi olmaz. Bu ne onun ne de benim işime gelir. Pelagi düşünceli bir halde pencereye bakarak yavaşça, bilmem ama dedi, ben bunda yasak olacak tehlikeli bir şey göremiyorum. Böyle şeylerde bir fenalık olmaz değil mi oğlum? Kendi de bu dediğine inanmıyordu. Oğlunun ağzından ters bir yanıt çıkmasını bekliyordu. Pavel durgunca annesine bakarak güvenli bir dille, biz dedi, kimseye fenalık etmeyiz ve etmeyeceğiz. Böyleyken iyi bil, bizi hapishaneler bekliyor. Pelagin'in elleri titremeye başladı. Korkulu bir sesle sordu. Kim bilir, belki Tanrı başka türlü yapar. Pavel okşayıcı bir biçimde yanıt verdi. Hayır anne, seni aldatmak istemem. Bunun başka türlü bir olasılığı yok dedi. Sonra gülümseyerek ekledi. Haydi git yat, yorgunsun, gecen hayır olsun. Kadın yalnız kalınca pencerenin önüne giderek sokağa bakmaya başladı. Dışarıda rüzgar uykudaki ufak yerlerin damlarında karları öteye beriye savuruyor, anlaşılmaz bir şeyler mırıldanarak duvarlara çarpıyor, sokağın boyunca kuru ak kar parçalarını üfürüyordu. Kadın alçak sesle yalvarmaya başladı. Rabbim bize acı. Gözlerinde yaşlar toplanıyor, az önce çocuğunun o denli güvenle söylediği felaketin gelmesini beklerken bütün varlığı bir pervane gibi titriyordu. Hayalindeki karlı bir ova açıldı. Orada çılgın bir rüzgar bir tipi dönüyor, bu ovanın ortasında bir genç kız ufak bir insan gölgesi sallanarak tek başına yürüyor, bacaklarının çevresine dolaşan rüzgar eteklerini şişiriyor, yüzüne ısırıcı kar parçaları vuruyordu. Karların içine gömülen bu mini mini ayaklar için yürümek pek güç olmuştu. Hava soğuk, karanlık, korkunçtu. Bu rüzgarlarının hızlı esişi önünde kız bir çöp gibi eğiliyor, sağ yanında karanlık bir duvar gibi yükselen ormanın ince uzun çamları üzgün bir sesle titriyor, ta uzaktan kasabanın ışıkları karanlığında parlıyordu. Pelade soğuktan, korkudan titreyerek bir daha yalvardı. Rabbim bize acı. Günler, ilk önce haftalar, sonra aylar halinde artan bir tesbih tanesi gibi birbirini izleyerek gidiyordu. Her cumartesi günü bu arkadaşlar Pavel'in evinde toplanıyorlardı. Her toplantı tatlı bir eğilimle ta uzaklarda bilinmez bir yere götüren uzun bir merdivenin birer basamağına benziyordu. Onlar bu merdivenin tepesini görmeden o basamaklardan ağır ağır yükseliyorlardı. Gün geçtikçe yeni yeni yüzler görünüyor, Vlasov'un zaten küçük olan odası büsbütün darlaşıyordu. Natasha soğuktan donmuş yorgun bir halde yine de her zaman şen bir yüzle toplantılara geliyordu. Pelagya ona bir çift yün çorap örmüştü. Kadın bunları kendi eliyle onun ayaklara giydirmek istedi. Natasha bu isteği önce gülmüş, sonra sesini çıkarmamıştı. Aradan biraz zaman geçince kız dedi ki, vaktiyle bir dadım vardı, o da beni böyle severdi. Garip şey, şu halk böyle acı bir yaşayış içinde, böyle kayır altında bile yine ötekilerden daha iyi kalpli, daha şefkatli oluyor. Bunları söylerken elini kaldırarak uzakta, ta uzakta bir yeri gösterdi. Pavel'in annesi yanıt verdi. Ya siz? Siz her şeyi, ananızı, babanızı, mutluluğunuzu terk ettiniz. Kafasından geçen şeyleri bitiremedi. Natasha'ya bakarak göğsü derin bir iç çekişle kaplanmıştı. Nedenini bilmeksizin bu kıza minnettardı. Şimdi başı yere eğik, düşünceli gülümseyen genç kızın önünde diz çökmüştü. Natasha söze başladı. Anamı babamı feda ettim. Ne var ki bunda pek öyle acılık yok. Babam aptal, kaba bir adam. Kardeşim de öyle. Öyle aralıksız içeri durur. Ablam mutsuz, acınası bir halde. Onu kendisinden pek yaşlı birine verdiler. Adam zengin, cinli, can sıkıcı bir şey. Asıl anneme acıyorum. O da sizin gibi sade bir kadındır. Bütün gün gezer ve herkesten korkar. Annemi öyle bir göreceğim geldi ki. Pelagi üzgünce başını sallayarak, zavallı yavrucağız dedi. Genç kız birden doğrularak bağırdı. Hayır, hayır, zavallı değilim. Kimi zaman içimde öyle sevinçler, öyle mutluluklar duyarım ki. Yüzü sararmıştı. Mavi gözlerinden kıvılcımlar saçılıyordu. Elini Pelagya'nın omzuna koyarak ta kalbinden kopan derin bir sesle ''Ah bilseniz'' dedi. ''Bilseniz biz ne büyük, ne parlak bir işe başladık. Onu siz de anlayacaksınız.'' Kıskançlığa yakın bir duygu Pelagya'nın kalbini ayağa kaldırdı. ''Neye yarar, vaktim geçmiş. Hem pek cahilim hem de yaşlı.'' Pavel bunu çok söylüyordu. Tartışmalarda gittikçe artan ateşli bir dil kullanıyordu. Pelagya dikkat etmişti. Öyle sanıyordu ki oğlu Natasha ile konuşurken ya da onun yüzüne bakarken ağır başlı bakışlarına tatlı bir durgunluk geliyor, sesi daha okşayıcı bir hal alıyor, bütün varlığı daha sadeleşiyordu. Zavallı kadın kafasından geçen bir düşünceye bir gün Natasha'yı kendi gelini görmek arzusuyla gülümseyerek içinden inşallah dedi. Toplantılarda tartışmalar gereğinden çok şiddetlenince küçük Rusyalı ayağa kalkıyor, bir çan tokmağı gibi sallanarak uyumlu sesiyle açık, sade birkaç söz söylüyor, ortalığa bir durgunluk geliyordu. Suskun Yasov Çikov arkadaşlarını durmadan kışkırtıyor, tartışmaları Samaylov ve kızıl saçlı delikanlı ile birlikte hareketlendiriyordu. İvan Bukin, yuvarlak kafalı, güneşten solmuş beyaz kaşlı delikanlı onların taraflarındandı. Pelagya öyle geliyordu ki bu yaşayan bir ülkeden gelmişti. Onun için bu ülkenin hiçbir şeyinden hoşlanmıyordu. Yüzünün rengi sarımtıraktı. Gözlerinin çevresinde ufak çizgiler görünüyordu. Alçak sesiyle her zaman sıcaktı. Pavel'in annesini selamlarken güçlü uzun parmaklarıyla öyle bir el sıkışı vardı ki kadının kalbini arıyordu. Kasabadan daha başka gelenler de vardı. Bunların arasında uzun boylu, iri gözlü, zayıf, soluk yüzlü bir genç kız vardı. Kara kaşlarını öfkeli bir biçimde çatıyor, söz söylediği zaman burnunun ince güzel kapakları titriyordu. Bir gün ilk kez olarak bu kız dedi ki, ''Biz sosyalistler.'' Pelagya bu sözü işitince durgun bir ürküntüyle genç kızın yüzüne bakmıştı. Sosyalistlerin vaktiyle bir çarı öldürdüklerini biliyordu. Ancak o zaman daha pek gençti. O zaman çiftlik sahiplerinin elleri altında bulunan köleleri tutsaklıktan kurtarmış olan o imparator öldürülünceye dek saçlarını kesmemeye ant içtikleri söyleniyordu. Bunu biliyordu. Ancak şimdi oğluyla arkadaşlarının neden sosyalist olduklarını anlamıyordu. Herkes dağılınca ona sordu. Pavelciğim, gerçekten sosyalist misin sen? Çocuk her zamanki güvenli, serbest bir davranışla yanıt verdi. Evet. Kadın derinden içini çekerek gözlerini yere indirdi. Bu iyi bir şey mi acaba dedi. Çünkü sosyalistler çara karşıdırlar. Hatta bir zaman çarı da öldürmüşlerdi. Pavel elinle yanağını ovuşturarak odanın içinde dolaşmaya başladı. Sonra gülümseyerek hayır hayır dedi. Bizim böyle bir şeye gereksinimimiz yok. O vakit annesine uzun uzun anlattı. O oğlunu dikkatli dikkatli süzüyordu, düşünüyordu. Sonra o korkunç sözcük sık sık yenilendikçe şimdiye dek anlamadığı birçok sözcükler gibi bu da kulağına hoş gelmeye başladı.
Ayrım sonu.